Ayrım 11.
Bunu İtalyan Faşist Partisi'nde iktidarın ele geçirilmesinden hemen sonra her yöresel liderin kendi bölgesinde bir satrap rolü oynaması şeklinde görülen merkezkaç hareketle karşılaştırabiliriz. Bu Habeşistan'daki feodal beyler için kullanılan deyimle bir raslar dönemi olmuştu. Otokratik merkeziyetçiliğin çok ilginç bir örneğini halen Fransa'da Fransız Halk Topluluğu, Rassemblement du Peuple Français, RPF vermektedir. Bu partide seçimle gelen fakat sadece bir dayanışma fonksiyonuna sahip olan il konseylerinin yanı sıra merkez tarafından atanan ve uygulamada karar yetkisini kullanan birer delege bulunmaktadır. 1948 senato seçimleri sırasında il yönetim kurullarıyla merkez delegeleri arasında yöresel aday seçimleriyle ilgili bir takım anlaşmazlıklar patlak vermiştir. Burada otokratik merkeziyetçiliğin işleyiş tarzının karakteristik bir örneğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Sistem üst organın kararının yöresel üyelerin görüşlerinden üstün tutulmasına yaramaktadır. Demokratik merkeziyetçilik ise daha etkin olmakla birlikte daha esnektir. Bu deyimle Komünist Partisi aşağıdaki amaçları güden karmaşık bir kurumlar topluluğunu kastetmektedir. Birincisi, merkezin yerinde kararlar verebilmesi için tabandaki üyelerin görüşünün mümkün olan en doğru şekilde merkeze bildirilmesi. İkincisi, merkezce alınan kararın bütün kademelerde kesinlikle ve tas tamam fakat kavrayışla yani tabandaki üyelerin katılmasıyla uygulanmasının sağlanması. Böylece kararlar yukarıda alındığı için sistem merkeziyetçidir. Bu kararlara tabanın fikirlerinin ışığında varıldığı ve uygulamada daima tabanın görüş birliği arandığı için de demokratik niteliğini korumaktadır. Bu sonucun elde edilebilmesi için yöresel liderler, taban tarafından aşağıda inceleneceği gibi merkezin bazı müdahaleleriyle seçilmekle birlikte kendilerini seçenlere karşı değil üst kademelere karşı sorumludurlar. Dolayısıyla onların görevi tabanın tepkilerini ve görüşlerini üst kademeye mümkün olduğu kadar doğru şekilde iletmek ve merkez kararlarının nedenlerini tabana sabır ve dikkatle açıklamaktır. Yöresel liderler ne ademi merkeziyetçi bir sistemde olduğu gibi kendi seçmenlerinin görüşlerini kaydedip bunları hakim kılmaya çalışmakla yetinen pasif temsilcilerdir. Ne de otokratik merkeziyetçilikte olduğu gibi merkezin iradesini tabana körü körüne empoze etmekle ödevli basit merkez temsilcileridir. Bunlar haber verme ile eğiticiliği birleştiren karmaşık ve son derece önemli bir rol oynamaktadırlar. Öte yandan demokratik merkeziyetçilik kararların alınmasından önce merkezi aydınlatabilmek amacıyla tabanda çok serbest tartışmaların cereyan etmesini, fakat karara varıldıktan sonra herkesin en sıkı bir disipline uymasını gerektirir. Fiiliyatta da kanıtlar, hücre içinde gerçek bir tartışmanın varlığını ispatlar görünmektedir. Ancak bu tartışmanın parti ilkeleri, Marksizm-Leninizm ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerekir ki bu da doğaldır. Dipnot, 1950 Kongresi'nde Maurice Thore, broşür, sayfa 87-88. Fakat karardan sonra tartışmalar durmak zorundadır. Bundan böyle kararın uygulanabilmesi için her şeyin yapılması gerekir. Burada demokratik merkeziyetçilik, uygulamanın merkez tarafından çok sıkı şekilde denetlenmesini öngörmektedir. Bütün kademelerdeki parti liderleri, kendi emirleri altındaki kadroların kararları uygulayış tarzını kontrol etmek zorundadır. Aynı zamanda da yürütücülerin yerine getirdikleri kararın nedenlerini tabana daima anlatmaları şarttır. Böylece tabanla olan temel ilişki hiçbir zaman kaybedilmemiş olur. Komünist Partisi hakkında çeşitli şeyler düşünülebilir. Ancak onun kurduğu mekanizmanın dikkate değer bir etkinlik gösterdiğini ve tabanla teması koruma, kütlelerin sesini dinleme, konusundaki sürekli çabası bakımından da demokrasi unsurundan büsbütün yoksun sayılamayacağını kabul etmek gerekir. Eski partilerin seçim ajanları, örneğin 3. Cumhuriyet zamanında bazı radikal komite üyeleri, bir takım Amerikan patronları, arasında da kütlelerin derin duygularına sezgisel ve ampirik şekilde nüfuz edebilmiş ve onlara daima yakın kalabilmiş olanlar vardır. Komünist Partisi'nin gücü, aynı sonuçları bilimsel metodun iki üstünlüğü, daha büyük bir kesinlik ve yeterince eğitilmiş olan herkes tarafından uygulanabilme olanağı ile birlikte sağlayacak bilimsel bir metot yaratmış olmasındadır. Daha da önemlisi, bu metodun değeri onun salt pasif nitelikte olmayışından, yani kütlelerin tepkilerini kaydetmekle yetinmeyip tersine kütleleri etkilemeyi, onlara yavaş ihtiyatlı fakat köklü şekilde yön vermeyi mümkün kılışından ileri gelmektedir. Bir kimse bu aracın kullanılış tarzından dolayı esef duyabilir ama onun teknik mükemmelliğine hayran olmamak elde değildir. Geriye kalan problem partileri merkeziyetçi ya da ademi merkeziyetçi bir bağlantıyı kabule iten etkenler, pratik etkinliği veya partinin doktrinlerine uygunluğu dolayısıyla bu sistemlerden birini isteyerek kabul etme durumu hariç belirtmektir. Bazı ülkelerdeki merkeziyeti veya ademi merkeziyeti açıklayabilecek özel sebeplerden birkaçına daha önce dolaylı olarak işaret etmiştik. Bu özel etkenlerin yanında onlarla birlikte etki gösteren genel etkenler de var mıdır? Burada tarihin etkisi hatıra gelebilir, partilerin doğuş mekanizması, merkeziyetin derecesinde belli bir rol oynar gibi görünmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi seçim ve parlamento çevresinde doğan partiler, genellikle bu çevre dışında ve tabandan değil, merkezden gelen bir teşebbüsle kurulan partilerden daha ademi merkeziyetçi bir yapıya sahiptirler. Nitekim işçi partileri parlamenter sosyalist partilerden daha merkeziyetçidir. Katolik partilerde kuruluşlarında ruhban sınıfının ya da katolik örgütlerin, örneğin Katolik Eylem, Fransız Katolik Gençlik Derneği, oynadığı rol dolayısıyla genellikle oldukça merkeziyetçi bir mahiyet taşırlar. Finansman metodu da çok önemlidir. Seçim masraflarının büyük kısmının adaylarca veya onların yöresel taraftarlarınca karşılandığı burjuva partilerinde tabandaki komiteler merkezden daha zengin ve dolayısıyla bağımsızdır. Buna karşılık mali destekçiler doğrudan doğruya merkeze yardım etmeyi adet edinmişlerse, merkez yöresel gruplar üzerinde daha büyük bir baskıda bulunabilir. Gelirlerini yıllık kartların ve aylık pulların satışıyla toplanan geniş çapta düzenli aidatlardan sağlayan partilerde, bilinmesi gereken en önemli nokta, kaynakların merkezle yöresel ocaklar arasında nasıl dağıldığıdır. Örneğin, Fransız Sosyalist Partisi'nde merkez aylık pulları federasyonlara 16 frank fiyatla satar. Federasyonlarsa bunları üyelere satarken fiyatı diledikleri gibi saptayabilirler. Sen Federasyonu'nda pulları ocaklara 56 franka satan federasyon örgütlerine 40 frank, bunları üyelere 75 ila 125 franka satan ocaklara ise 20 ila 50 frank kalır. Bu sistemin merkezin aleyhine olarak tabanı kayırmakta olduğu açıktır. Gerçekten de Fransız Sosyalist Partisi çok ademi merkeziyetçidir. Komünist Partisi'nde ise her parti birimi, hücre, seksiyon, federasyon, merkez komitesi, aidatların net %25'ini alır. Seçim sisteminin de bu konuda belli bir etkisi olduğu görülmektedir. Tek isimli çoğunluk sistemi, dar yöresel görüşlere ve adayların kişiliğine öncelik vermek suretiyle şüphesiz ademi merkeziyeti teşvik eder. Adaylar kendilerini ve parti komitelerini merkezden bağımsız kılabilirler. Ancak liste usulü de doğrudan doğruya merkeziyeti teşvik etmez. Sadece ademi merkeziyetin alanını genişletir. Fransa'da tek isim usulü ilçe yönetim kurullarına büyük bir bağımsızlık vermekte, liste usulü ise bunları il federasyonlarına karşı bağımlı kılmakla beraber il federasyonlarının merkez karşısındaki bağımsızlığını devam ettirmektedir. Gerçekten orantılı temsilin uygulanışında birçok sosyalist federasyonların merkezin kendi adaylarını zorla kabul ettirme veya adayların sırasına karışma çabalarına karşı direndikleri gözlemlenmiştir. Kısacası ancak ulusal düzeyde işleyen orantılı temsil sistemleri merkeziyetçiliği teşvik eder görünmekte, bu sistemler ise nadiren uygulanmaktadır. Dolayısıyla çeşitli seçim usullerinin genellikle merkeziyetten çok ademi merkeziyete yol açma eğiliminde oldukları düşünülebilir. Gerçekten en merkeziyetçi partiler seçimlere ancak tali derecede önem veren ve örgütlenmelerinde seçimleri esas almamış olan partiler, yani komünist ve faşist tipte partilerdir. Bununla birlikte İngiltere'deki durum ortaya güç bir problem çıkarmaktadır. Burada tek turlu tek isim sistemi İngiliz partilerinin hayli kuvvetli merkeziyetçiliğine katkıda bulunmuş değil midir? İngiltere örneğinde küçük yöresel grupların bağımsızlık eğilimi başka bir etken tarafından etkisiz kılınmaktadır. Bu etken oyları dağıtmaktan kaçınma ve dolayısıyla aday tespitinde sıkı bir disiplin sağlama zorunluluğudur. Bu da tabiatıyla oldukça kuvvetli şekilde merkezileşmiş iki partinin kurulmasına yol açmaktadır. Fakat İngiliz partilerinin merkeziyetçi oluşuna karşılık, aynı tek turlu tek isimli seçim sistemi içinde faaliyet gösteren Amerikan partileri çok ademi merkeziyetçidir. Ancak adayların ön seçimlerde tespit edildiği ve birçok yönetim görevlerinin seçimle doldurulduğu Amerika'da seçim mekanizmasının bu çok özel niteliği ciddi bir mukayeseye imkan vermemektedir. Bundan başka İngiltere'de merkeziyetin yerleşmesine diğer etkenler de şüphesiz katkıda bulunmuştur. Burada özellikle parlamento gruplarının doğal olarak parti örgütlerine de yansıyan kuvvetli disiplinine ve James Bryce'ın belirttiği gibi seçim fonlarının merkezden dağıtılmasına değinilebilir. Kısacası tek turlu çoğunluk sisteminin partilerin merkeziyet derecesi üzerindeki etkisine ilişkin kesin bir sonuç ortaya konulamaz. Bölüm 2. Parti üyeliği. Parti üyesi kimdir? Cevap: partiye göre değişir. Her parti kendisine özgü bir üyelik anlayışına sahiptir. Parti üyesi deyimi, komünistler ve radikaller, Fransız Sosyalist Partisi ve İngiliz İşçi Partisi, 1920-36 arasındaki Belçika Katolik Bloku ve 1945'in Hristiyan Sosyal Partisi bakımından aynı şeyi ifade etmez. Hatta Amerikan partileri bakımından hiçbir anlamı yoktur. Orada sadece makinenin bir parçası olan militanlardan, seçim kampanyaları sırasında makineye güç katan taraftarlardan, ön seçimlere katılan kişilerden ve seçimlerde partinin adaylarına oy veren vatandaşlardan söz edilebilir. Üstelik bir partinin kendi içinde de birkaç çeşit üyeye rastlanır. Örneğin İşçi Partisi 1918'den beri kolektif üyelerle bireysel üyeleri ayırmaktadır. Yalnız bireysel üyelere sahip olan dolaysız partiler daha türdeş gibi görünürlerse de bu ancak görünüştedir. Taraftarlar, üyeler, militanlar ve propagandacılar parti dayanışmasının gitgide güçlendiği bir dizi özekteş, konsantrik, çember meydana getirir. Bu ayrımların çoğu zaman yarı resmi bir nitelik taşımaları gerçekliklerini ortadan kaldırmaz. Parti üyesini partiye bağlayan dayanışma bağına katılma diyecek olursak, katılmanın dereceleri vardır. Acaba burada sadece derecelerden mi bahsedebiliriz? X'in katılmasının Y'ninkinden 3 ya da 4 kat üstün olduğu düşünülebilir mi? Yoksa aslında farklı katılma çeşitleri mi söz konusu olmaktadır? Bu soru bizi katılmanın gerçek mahiyetini araştırmaya, üyeleri parti topluluğuna bağlayan sosyolojik bağın muhtevasını belirtmeye götürmektedir. Bu, çağımızın iki ana karakterini, grupların canlanışı ve dinlerin yeniden doğuşu, yansıtan, sürekleyici bir araştırmadır. Katılma bağları gitgide güçlenme ve bir yandan da gerçek bir dinsel biçim alma eğilimindedir. Resmi dinlerin çöküşü, siyasal dinlerin yükselişine paraleldir. Bugün parti deyimi, din adamlarıyla, müminleriyle, inançlarıyla, ortodoksluklarıyla ve hoşgörüsüzlükleriyle birlikte gerçek kiliseleri maskeleyen bir deyimdir. Ancak bu olgu genel nitelik taşımadığından burada da çok farklı mahiyetteki partilerin bir arada yaşadıkları görülmektedir. Genel olarak bu mahiyet farklarıyla yukarıda belirtmiş olduğumuz yapı farkları arasında belli bir düşümdeşlik mevcuttur. Zayıf ve ademi merkeziyetçi yapıdaki eski komite partileri, ilk zamanlardaki ad hoc partilerin özelliklerini muhafaza etmektedir. Bunlarda üyeler ne sayıca çok ne de fazla tutkuludur. Merkeziyetçi ve kuvvetli örgütlü modern hücre ve milis partileri, fanatik kütleleri örgütlendirmektedir. Bu partilerde dinsel bir inanç, yarı askeri bir disipline eklenmektedir. Ocak partileri ise hemen hemen ortada yer almaktadır. Bunlar kalabalık bir üye kütlesini orta derecede ve laik mahiyette bir dayanışma ile birleştirmektedir. Ancak bu katılma farkları belki de yaş farkının bir sonucudur. Çünkü birinci tipteki partiler en eskiler, ikinci tiptekilerse en yenilerdir. Üçüncülere gelince onlar yapı bakımından olduğu gibi zaman bakımından da ortada yer almaktadır. 1. Üyelik kavramı. Günlük dilde parti üyesi, member, mamr kavramı, hiç değilse Avrupa'da parti mensubu, adherent, aderan kavramının karşılığıdır. Buysa partinin doktrinlerinden yana olduğunu bildiren ve zaman zaman onu destekleyen fakat parti örgüt ve topluluğunun dışında kalan taraftardan farklıdır. Ancak daha yakından incelemeye kalkıştığımız anda bu ayrım bulanıklaşır ve bazen de ortadan silinir. Ayrımın inceliğini gösteren en iyi ölçüt, partiler arasında üyelerini sayma bakımından mevcut muazzam farklardır. Bazı partilerde en ciddi araştırmalar bile ancak pek yaklaşık rakamlar verebilir. 1939'da Espri dergisinin aynı sayısında yayınlanan objektif ve dürüst iki makaleden biri, Fransız Radikal Sosyalist Partisi'ne 80 bin, diğeri ise 200 bin üye izafe etmekteydi. Buna karşılık sosyalist ve komünist partiler gibi bazı partiler, üyelerinin sayısını bir nüfus sayımı kesinliğiyle saptayabilmektedir. Bu fark yalnız daha iyi örgütlenmiş olmaktan, kütük ve fişleri daha sıkı tutmaktan değil, parti topluluğunun asli mahiyetinden doğar. Bu iki parti tipinde üye deyimi ne aynı anlamı ne de aynı önemi taşır. Daha doğrusu birinci tipte hemen hemen hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Üye kavramı sosyalist partilerle birlikte 20. yüzyıl başlarında doğmuş ve sonraları başka partilerce de taklit edilmiş olan belli bir siyasal parti anlayışına bağlıdır. 19. yüzyılda oy hakkının servet esasına dayandığı parlamenter sistemlerde gelişmiş olan eski parti anlayışına uygun düşmemektedir. Üyelik kavramı kadro partilerinden kütle partilerine giden evrimin sonucudur. Kadro partileri ve kütle partileri. Kadro partileri ile kütle partileri arasındaki ayrım, bunların büyüklüklerine, üye sayılarına dayanmaz. Burada söz konusu olan büyüklük değil, yapı farkıdır. Örneğin Fransız Sosyalist Partisi'ni göz önüne alalım. Bu parti için üye devşirme, gerek siyasal gerek mali yönden temel nitelik taşır. Bir defa parti işçi sınıfını siyasal bakımdan eğitme, bu sınıf içinden ülkenin hükümet ve yönetimini ele alabilecek bir elit yetiştirme amacını gütmektedir. Dolayısıyla üyeler partinin kendi öz maddesi ve faaliyet malzemesidir. Üyeleri olmadığı takdirde parti öğrencisiz bir öğretmene benzer. Mali yönden de parti esas itibariyle üyelerinin ödediği aidatlara dayanır. Ocağın birinci ödevi bu aidatların düzenli şekilde toplanmasını sağlamaktır. Böylece parti siyasal eğitim çalışmaları ve günlük faaliyetleri için gerekli olan fonları toplar. Seçim giderlerini de aynı yoldan karşılayabilir. Burada işin mali ve siyasal yönleri birleşmektedir. Bu sonuncu noktanın önemi büyüktür. Her seçim kampanyası geniş çapta gidere yol açar. Gerçekten kütle partisi sistemi seçimlerin kapitalist yoldan finansmanı yerine demokratik bir finansman getirmektedir. Kütle partileri kampanya giderlerini karşılayabilmek için birkaç büyük özel bağışçıya, sanayicilere, bankerlere ya da büyük tüccarlara başvuracak yerde bu adayı ve seçilen temsilciyi sözü geçen kişilere bağımlı kılar, yükü her biri mütevazi bir katkıda bulunan, mümkün olduğu kadar çok sayıda üye arasında dağıtır. Kütle partilerinin doğuşu 1914'te ulusal savunma tahvillerinin ortaya çıkışına benzer. Daha önceleri hazine tahvilleri büyük değerler üzerinden çıkarılıyor ve devlete ödünç veren birkaç büyük banka tarafından satın alınıyordu. 1914'te halktan mümkün olduğu kadar çok kimsenin satın alabileceği, çok daha fazla sayıda ufak tahviller çıkarmak gibi parlak bir fikir hatıra geldi. Aynı şekilde kütle partisinin ayırıcı özelliği de onun halka hitap etmesidir. Bu halk kütlesi yaptığı ödemelerle seçim kampanyasının kapitalist baskılarından kurtulmasını mümkün kılar. Partiye kulak veren aktif bir kütle olarak da kendine bir siyasal eğitim sağlar ve devlet hayatına nasıl karışacağını öğrenir. Kadro partisi farklı bir anlayışa uygun düşmektedir. Burada seçimleri hazırlamak, kampanyayı yürütmek ve adaylarla teması muhafaza edebilmek için seçkinlerin bir araya getirilmesi söz konusudur. Bu seçkinler arasında her şeyden önce adı, prestiji veya ilişkileri sayesinde adaya destek olabilecek ve oy sağlayabilecek nüfuzlu kişiler, ikincisi seçmenlere yön verme ve kampanyayı örgütlendirme sanatını bilen teknisyenler, nihayet savaşın barutunu sağlayan mali destekçiler vardır. Burada nitelik en önde gelir. Büyük prestij, teknik ustalık, geniş servet gibi. Kütle partisinin sayıyla sağladığını kadro partisi seçme yoluyla sağlar. Dolayısıyla böyle bir partiye üye olmak çok farklı bir anlam taşır. Bu bir kimsenin yeteneklerine veya özel durumuna dayanan ve salt bireysel niteliklere göre belirlenen tamamen kişisel bir işlemdir. Bu işlem az sayıda kişiye hasredilir, sıkı ve kapalı bir seçmeye dayanır. Üyeyi partiye karşı bir taahhütname imzalayan ve sonra da aidatını düzenli şekilde ödeyen bir kimse olarak tanımlarsak kadro partilerinin hiç üyesi yoktur. Gerçi kütle partilerinden etkilenen bazı kadro partileri de onları taklit ederek kendilerini üye devşirir gibi göstermektedirler. Ama bunu ciddiye almamak gerekir.